Merhabalar, ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel podcast noktası olan Politikkes programındasınız. Bu programda ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri, iletişim, sosyoloji ve siyaset gibi alanlar üzerinden konuklarımla birlikte geniş bir perspektifle ele alıyorum. Haydi başlayalım. Popülizmin genel olarak daha otoriter, belki de işte geçmişteki deneyimlere gidersek faşist bir yönetime gitme ihtimali yok mudur? Mesela her popülizm kapsayıcı mıdır? Türkiye'deki İyi Parti örneğinde burada hatırlatmak isterim hocam.
Tabii ki. Yani popülizm farklı şekillerde kategorize ediliyor popülist hareketler. İşte dışlayıcı olanlar, kapsayıcı olanlar. Burada sağ sol popülizm ifadeleri de vardır. İşte özellikle Avrupa kontekstinde sağ popülizm direkt yabancı karşıtlığı, göçmen karşıtlığı üzerinden tanımlanan bir şey. Tek bir talebi dile getirir. İşte daha çok milliyetçidir. Çok yerlicidir, yani nativisttir. Çoğulcu popülizm daha çok sol üzerinden dile getiriliyor. Çünkü çok farklı toplumsal grupları sosyoekonomik potada bir araya getiriyorsun. Yani farklı talepler var. Burada tabii çevrecilikten kadınların taleplerine, çevrecilerin taleplerine, ekonomik olarak dezavantajlı grupların taleplerine, aynı zamanda toplumda dışlanan, etnik olarak, din olarak dışlanan azınlıkların taleplerine seslendiğini görebiliriz. Avrupa'da sol popülizm, tabii ki sağ popülizmle karşılaştığı zaman çok daha kuşatıcıdır. İşte Podemos örneği var, Syriza örneği var. Podemos İspanya'da, Syriza Yunanistan'da. Aynı şekilde Mélenchon Fransa'da. Bu Ernest Laclau'nun eşi, o da bizim konusunda çok fazla yazar biliyorsunuz. Hatta iletişimden kitabı da yayınlandı, çevrildi daha doğrusu. Chantal Mouffe'la çok ortak çalıştığını da biliyoruz Mélenchon. Hatta ortak televizyon programlarına da katılıyordu. Yine Amerika'da Bernie Sanders, İngiltere'de Corbyn, bunlar da sol popülist hareketlere, siyasete örnek olarak verilebilir. Yani popülizm mutlaka dışlayıcı olmak zorunda değil. Biraz önce bahsettiğim mesela işte tek bir halk, aynısını Türkiye'de tek parti dönemi için de söyleyebilirim. Mesela Kemalist popülizm de olabildiğince sağ popülizme çok benzer bir şekilde toplumu tek bir kimlikte eritmeye çalışır. Yani tek bir kimlikte eritilmesi problem değil de, yani o diğer birçok talebi birbirine eklemleyerek bir araya getirebiliyorsa orada bir sorun yok. Sorun topluma talep empoze etmek. Yani mesela işte toplum modernleşmek istemiyorken sen onların modernleşmek istediğini, ona karşı çıktığı zaman da bunlar kendileri için iyi olanın ne olduğunu bilmiyor. Yani burada popülizm siyaseti, elitizm siyaseti, elitist siyasetin aslında tam somut, açık halini görebiliriz. Yani toplumsal taleplere kulak kesilmek var iken sen topluma talep empoze ediyorsun. Eğer buna evrilirse bir popülist hareket, yani çünkü Kemalizm, CHP popülist bir şeydir, hareket olarak başlamıştır. Ama daha sonra işte böyle elitizme evrilmiştir. Veya işte biraz önce de bahsettim, toplumu temsil ettiğini söyleyen ama tek bir talebe odaklanan popülist hareketler de işte yabancı düşmanlığı üzerinden hareket eden, etnik veya dini bir kimliği kendisine merkez alan, diğer talepleri ona düşman olarak gören toplumda. Bu tip popülist hareketler de, yani eğer gücü elbette siyasi iktidarın kontrolünün ellerine geçirirse olabildiğince otoriter olabilirler. Ama öbür taraftan işte sol popülizmde bahsettiğimiz gibi veya mutlaka sol üzerinden tanımlamak zorunda değiliz bunu. İşte AK Parti'yi mesela sol popülist bir hareket olarak göremeyiz. Ama birçok farklı toplumsal talebe merkeze aldığını, kendisinin bir talep empoze etmediğini en başta, çok farklı talebe yöneldiğini, onları bir araya getirdiğini gördük ve sol bir söylem üzerinden de hareket etmiyorduk. Belki işte muhafazakar demokrasi dedi, tam bir isim vermek de zor ama yani popülizm mutlaka faşizme gider çünkü günümüzde o söyleniyor diye bir şey söz konusu değil. Burada da şunu söyleyeyim, faşizmle popülizm arasındaki farkı söylemek adına. Çok birkaç tane ayrıştırabileceğimiz nokta var ikisini. Mesela işte faşizmde biz seçim görmeyiz, öyle değil mi? Faşizmde seçim olmaz. Faşizm işte Franco İspanya'sına baktığımız zaman, Mussolini İtalya'sına baktığımız zaman veya Almanya, Nazi Almanya'sına baktığımız zaman seçimlerin ortadan kaldırılma söz konusudur, faşizmde. Tek parti iktidarı vardır yine faşizmde ikinci olarak. Üçüncü olarak paramiliter gruplar vardır. Dördüncü olarak da devletin toplumu çok yakından kontrol etmesi ve müdahale etmesi söz konusudur. Yani dört tane özelliği vardır faşizmin. Bunları biz popülist hareketlerde göremeyiz. Yani popülizm ideal olarak, yani elbette buna benzeyen pratikler olan şeyler vardır. Ama ideal olarak popülizm seçimleri ortadan kaldırmaz. Yani buna popülizme muhalefet eden, onu sevmeyen, onu eleştiren yazarlar da bile benzer şeyi görebilirsiniz. Yani seçimleri çok seçim odaklıdır. Hatta popülizm tam tersine faşizmin. Yani işte dikkat edersen mesela Türkiye'de popülist olarak bahsettiğimiz AK Parti Seçimleri neredeyse kutsar. Halkın iradesinin ortaya çıktığı andır çünkü seçimler. Seçimlerin kutsanması söz konusudur popülizmde. Tek parti yönetimi kesinlikle söz konusu değildir. Çok partili bir düzende hareket eder, popülist hareketler. Aynı şekilde paramiliter gruplara sahip değillerdir, söz konusu değil. Topluma müdahale eder. Yani bir faşist hareketin her mahalleye bir tane ispiyoncu dikme uygulamasından bağımsız olduğunu söyleyebiliriz. Yani böyle bir uygulaması da söz konusu değil. Yani popülizm de elbette yani iktidara geldiği zaman bir de muhalefetteki popülizm diye tartışma da söz konusu, daha önce de bahsettim. Yani faşizm, otoriterlik olarak adlandırılması, biraz önce bahsettiğim farklı talepleri tek bir kimlik altında toplama ihtiyacı, bunun sürekli bir şekilde dile getirilmesi, aynı zamanda da bu toplumsal talepleri bir araya getirirken bir düşman belirlemeniz gerekiyor. Yani popülizmde bu da var. Bundan da bahsetmiş olalım. Çünkü antagonizm, Laclau'nun popülizm anlayışına bakacak olursak mutlaka olmak zorunda. Neden olmak zorunda? Çünkü bu toplumsal taleplerin bir araya toplanabilmesi için bunları pozitif bir şekilde bir araya getiremiyorsunuz. Bunlar, bu toplumsal talepler bir şeye karşı olarak anlam kazanıyorlar. Yani siyasi demokratik özneyi kurarken siz ya da halkı, milleti kurarken siz bir düşman üzerinden kurabiliyorsunuz. Negatif bir şekilde kurulabileceğini söylüyor Laclau. Çünkü tüm siyasi özneler haddi zatında eksiktir. Hiçbir şekilde pozitif bir şekilde kurulamaz. Sınırları belirsizdir. Onun için de sürekli bir şekilde antagonizma, yani bir ötekine ihtiyacımız vardır. Bu öteki ihtiyacı popülist hareketlerin daha çok otoriter olarak adlandırılmasında veya çoğulculuk karşıtı olarak adlandırılmasında, tanımlanmasında sebep oluyor. Ötekinin çok fazla vurgulanması. Mesela şu an işte AK Parti pratiğinde baktığımız zaman ilk dönemde de popülist bir hareketken, kuşatıcı bir hareketken, toplumsal grupları siyasete entegre ederken bir düşman kendisine belirlemişti. Bürokratik oligarşiyi düşman olarak mesela kendisine belirlemişti. Onlara karşı tüm bu talepleri o düşmana karşı olmaları üzerinden anlamlandırıyordu. Çünkü kendi başlarına da bu taleplerin fazla bir anlamı yok, siyasi bir anlamı yok. Elbette siz işte o talepleri karşılamanız gerekiyor ama siyasi bir anlam verecekseniz o düşman üzerinden vermeniz gerekiyor. Sonra işte AK Parti bu sefer bürokratik oligarşi ortadan kalktıktan sonra daha çok küresel elitler, işte bazen üst takıl, dış güçler, dış mihraklar gibi antagonizmayı ülkenin dışına taşımaya çalıştı ve şu an onun üzerinden hareket ediyor. Yani bu tabii ki buna karşı çıkanlar, bu AK Parti'nin çizdiği bu sınırlara karşı çıkanlara karşı da eleştirel tavrı var. Hatta bazen bu şeyin ötesine de gidebiliyor. Yani demokratik normların dışında müdahalelere gidebiliyor elbette. Yani çok yoğun olduğunu söyleyemem bunun ama mesela işte o seçimlerin tekrar edilmesi AK Parti açısından çok talihsiz bir karardı. Aynı şekilde mesela şu an bu kayyum atamaları, tamam terörle mücadele bağlamında bunlar anlam kazanabiliyor ama AK Parti'nin kendi politik zeminini oyan bir şey. Çünkü halkın iradesine saygı üzerinden siyaset yapıyorsanız seçimleri tekrar ettiremezsiniz. Aynı zamanda kayyum atarken en fazla siz zarar görürsünüz bundan. Mesela başka bir parti olsaydı, çoğulcu veya elitist bir parti olsaydı çok fazla bundan zarar görmezdi. Ama siz popülist bir parti olduğunuz için kayyum atanması sizi daha fazla eleştiri yağmuruna tutabilir ve daha fazla çelişkili davrandığınız suçlamasına muhatap bırakabilir.
AK Parti dediğiniz gibi genel olarak popülist siyaset düzen değiştirici. AK Parti de bir düzen değiştirdi, belli bir düzen kurdu. Yani burada da son döneminde doğru AK Parti elitizme kaydığını söyleyebilir miyiz belli noktalarda? Siz iki örnek verdiniz aslında ama yani böyle bir gidişat görüyor musunuz?
Yani elitizme kaydığını şöyle şu örneklerden çıkarabilir miyiz? Ondan çok emin değilim Rıfat. Şöyle bir şey yok. Türkiye'de hani ben o makalede şundan bahsettim. Uzunca bir süre aslında siyaset, elitist siyaseti savunanlarla işte o bürokraside odaklanan ve onun siyasetteki temsilcileriyle beraber ona karşı popülizmi ön plana çıkaran bir şey oldu. Siyasi hareketlerin işte Demokrat Partisi'nden tut Adalet Partisi'ne, ANAP'a, işte İslamcı hareketler, hatta sol, Ecevit'i bile buraya koyabilirim, AK Parti'ye. Onlar arasındaki mücadele oldu. Yani elitizmle daha çok popülizm arasındaki mücadele olarak geçti. Şimdi 2010'dan sonra bu elitler ortadan kalktığı için ortaya şöyle bir durum çıktı. Yani sizin artık eleştirebileceğiniz bir elitler yok. Ve düşman bulmanız gerekiyor size. Bu sefer kimi bulacaksınız? Dış güçleri buluyorsunuz. Tabii o dış güçler dediğiniz insan, onlarla beraber içerideki muhalefeti de onlarla beraber düşünmeye başlıyorsunuz kendinizi farklılaştırmak için. Bu yani elitizm olabilmesi için bu hamlenin halka karşı olmanız gerekiyor. Tam halkın tamamına karşı olmanız gerekiyor. Halka talep empoze etmeniz gerekiyor. Siyasi kararlar empoze etmeniz gerekiyor. Çok sistematik bir şekilde. Mesela işte tek parti dönemini hatırlayalım veya Türkiye'nin daha çok askerler tarafından yönetildiği veya askerlerin kontrolünde olduğu, MGK'nın çok yoğun olduğu dönemleri hatırlayalım. Şimdi bunlarla günümüzdeki dönemi bir tutabileceğimizi pek düşünmüyorum ben. Yani günümüzde şu an siyaset iki tane popülist hareketin, çünkü öbür tarafta da muhalefette de yani AK Parti'nin dışında bir büyük bir dönüşüm oldu. Yani eliti siyaseti bıraktı CHP. Zaman zaman çoğulcu siyasete sapabiliyor ama esasında onlar da popülist bir şey blok oluşturmaya çalışıyorlar. İki tane popülist bloğun kapışmasını görüyoruz ve AK Parti hangisi halkın çıkarlarını daha fazla temsil ediyor? Hangisi daha gerçek halk tanımını ortaya koyuyor? Hangisi daha halkın gerçek temsilcisi? Bunun bir yarışması var. Bu yarışma ister istemez siyasetin çok fazla kutuplaşmasını ve karşılıklı çok sert atışmaları doğuruyor. Özellikle iktidarda olduğu için AK Parti elinde daha fazla güç var tabii ki. Bazen devletin gücünü muhalefete karşı da kullanabiliyor. Böyle bir lüksü var. Yani iktidarda çünkü. Ben elitist bir hareketin, yani AK Parti veya Cumhur İttifakı'nı burada beraber düşünebiliriz, popülist bir harekete karşı otoriter bir şekilde onu ezmesi olarak görmüyorum Türkiye'deki siyaseti. İki tane popülist hareketin arasındaki sert bir kapışma olarak görüyorum. Yani bu sert kapışma bir tarafın, işte Cumhur İttifakı'nın elitleştiği anlamına gelmez bence. Ama biz demokrasiyi daha çok kurumsal siyaset içerisinde anladığımız için, liberal demokrasi içerisinde anladığımız için, işte biraz önce bahsettiğimiz güçler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, kişisel haklar, bireysel haklar, özgürlükler, anayasa, bunlar üzerinden anladığımız için demokratik siyaseti, şu anki Türkiye'nin siyasi manzarası bize çok antidemokratik geliyor. Benim nazarımdan, benim baktığım yerden ben Türkiye'nin çok daha fazla demokratikleştiğini görüyorum. Evet, sert bir hal almış durumda. Kurumsal bu bahsettiğim mekanizmalar çok fazla gündemde yok. Ama iki tane tamamıyla toplumun taleplerine odaklanan, bunlar için yarışan hareket görüyorum. Yani toplumun hiç olmadığı kadar Türkiye'de siyasetin merkezinde olduğunu düşünüyorum. Yani biraz önce de bahsettim. Bir taraf devletin tamamıyla hassasiyetlerini merkeze alır, topluma eleştiri getirirdi. Diğer tarafı toplumun yeter söz milletin diye siyaset yapardı. Şimdi biz o manzaradan şeye çıktık. Toplumun taleplerini en fazla kim seslenecek? Kim fazla harekete geçirecek? Tabii ki şunu söylemiş olayım. AK Parti mesela belli toplumsal gruplarla ilişkisi zayıfladı. Mesela işte Gezi'den sonra seküler toplumsal kesimlerle bağı neredeyse kopmuş durumda. Yani oranın taleplerine artık seslenemiyor bile. Çünkü başta sesleniyordu. O taleplere seslenemeyeceğini anladığı anda kendisini korumaya almak açısından geri çekildi. Aynı şekilde Kürt seçmenlerin çoğunun içinde söyleyebilirim. Hala mesela Kürt yoğunluğunun olduğu yerlerden AK Parti oy alabiliyor ama eski desteği hiçbir şekilde yok. O da işte o Kobane olayları, ondan sonra bu 7 Haziran seçimlerinden sonra Hendek olaylarıyla, Kürt sosyolojisiyle, toplumsal kesimleriyle AK Parti arasındaki ilişki zayıfladı ve AK Parti şu an o toplumsal taleplere çok fazla seslenerek bir şey elde edemeyeceğini düşünüyor ve bunlara seslenmiyor. Biz buradan AK Parti'nin işte seküler düşmanı veya işte yani işte Kürt düşmanı olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz bence. O taleplere seslenmemesi ne elitizm olarak adlandırılabilir ne de antidemokratik bir şey olarak adlandırılabilir. Yani benim görüşüm bu şekilde Fatih.
Bir de hocam dediğiniz gibi seküler popülizmden bahsediyorsunuz. Yani bunun dayanak noktalarını da açıklıyorsunuz. Bunları burada da bahsedebilir misiniz? Seküler popülizmin dayanak noktaları nelerdir?
Yani seküler popülizm, yani popülizmi, ya seküler siyaset Türkiye'de olabildiğince elitist ve pluralist bir çerçevede yürüdü. Çok uzunca zaman. Yani işte elitizm biraz önce tanımladım, yeniden tanımlamayayım. Bilimin, aklın liderliğinde bir yönetim tarzı olması gerektiğini söylediler. Halkın bunlardan yoksun olduğunu söylediler. O halk bunlardan yoksun olduğu için onların talepleri çok önemli değildir. Halk dönüştürülmesi gereken bir şey olarak görüldü. Yani olabildiğince halk olmadı. Seküler elitist siyasetin gündeminde halkın talepleri olmadı. Çoğulculuğu savunanlar da Yani daha çok işte toplumun küçük küçük özgürlükleri olsun, bunlara sahip olsunlar. Ama bunlara nasıl sahip olunacağına dair herhangi bir siyaset ortaya koyamadılar. Mesela burada şunu hemen söyleyeyim. Turgut Özal'ın siyasetinin olabildiğince liberal olduğuna kimse itiraz edemez. Ama mesela ne yaptı Turgut Özal? Buraya bir siyaset yerleştirmek zorunda hissetti kendisini. Yani sadece liberal bir şekilde siyaset yapsaydı, işte bu özgürlüklerin hepsi olsun, toplumsal taleplerin hepsi özgür olsun deseydi, onun ötesinde bu talepleri bir araya getirecek bir siyaset ortaya koymasaydı, yani çoğulculuktan uzaklaşmayıp o toplumsal talepleri tek bir kimlik altında toplamaya çalışmasaydı iktidara gelemezdi. Aynı şekilde AK Partisi'nde geçerli. Yani seküler siyaset, tabii özellikle liberaller Türkiye'de sürekli bir şekilde bunu savunurlar. Yani özünde bence fark bu. Tek bir kimlik altında toplanmasını bu taleplerin reddediyorlar. Biz daha çok liberal demokrasi taraftarlarının seküler siyasette işte kurumları dile getirdiğini, güçler ayrılığı, hukukun üstünlüğü gibi kurumsal mekanizmaları dile getirdiğini duyarız ama aslında Türkiye'de seküler, liberal, çoğulcu siyaset tüm gücün merkezleşmesine her zaman karşı çıkmıştır. Toplumsal talepler ayrı bir şekilde olsun, bir şekilde onlar o kurumlar üzerinden zaten karşılanır diye düşünmüşlerdir. Ve çok da fazla güçlü olamamışlardır. Tek istisnası belki seküler popülizmin 1970'lerin siyasetidir. Ortanın solu siyaseti. Orada biz ilk defa Türkiye'de seküler siyasetin toplumsal taleplere yüzünü döndüğünü, onları muhatap almaya başladığını görüyoruz. Yani işte Ecevit'in yazdığı kitaplara bakarsanız veya kullandığı dile bakarsanız topluma gitmeyi, toplumun dinlemeyi, o taleplere seslenmeyi merkeze alır. Aynı şekilde sol da o dönemde. Solun hepsi için söyleyemeyiz bunu. Solun içerisinde çok sağlam bir elitizm vardır. Hatta o devrimci halk mesela onlar halka gittikleri için, halkın taleplerini ciddiye aldıkları için diğer sol gruplar tarafından halk dal kavuğu olarak adlandırılmıştır. Yani işte devrimci halk ve Ecevit'in kısa dönemli bir siyasetini ki sonrasında elitist bir siyasete geri dönmüştür Ecevit 1990'larda çok net bildiğimiz gibi. Çok istisna olmuştur seküler popülizm, seküler siyaset içerisinde. Bazıları mesela ben çok katılmıyorum ona ama 28 Şubat sürecindeki seküler toplumsal sokağa dökülmeleri veya işte o ışıkları kapatma açma eylemlerini, ondan sonra Cumhuriyet mitinglerini, hatta Gezi'yi, yani bunları mesela popülist hareketler olarak görüyorlar. İşte toplum ayaklandı, sokağa indi, işte siyaset etkilemeye çalışıyor diye. Ama biraz önce de bahsettiğim gibi yani bunlar daha çok özellikle hepsi için söyleyebilirim, özellikle ilk ikisi için söyleyebilirim, 28 Şubat süreci ve Cumhuriyet mitingleri için. Bunlar bence daha çok elitist şeylerdi. Yani elitist iktidarı kaybetmenin vermiş olduğu tepkisellikle ortaya çıkmış şeylerdi. Yani bunların popülist hareket şeyler olduğunu çok fazla söyleyemeyiz. Ve siyaset tarzı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü hepsinde özellikle ilk ikisinde toplumun çok önemli kesimlerine karşı onların taleplerini hiçe sayan, değersizleştiren, onları dışlayan bir dil kullanıldığını görüyoruz. Yani çok çok bunlara eğer popülist şey diyeceksek, hareketler olduğunu söyleyecek olursak, biraz önce bahsettiğimiz o sağ popülist dışlayıcı bir popülizm türü olarak bahsedebiliriz. Gezi'den sonra daha doğrusu Türkiye'de elit olarak adlandırabileceğimiz kesimlerin iktidarı kaybetmesinden sonra ister istemez seküler siyaset yeni bir siyaset tarzı arayış içerisine girdi. Yani ne yapalım biz toplumun farklı kesimlerine gidelim, o toplumsal kesimleri bir araya getirelim ve buradan da bir siyasi iktidar bloğu oluşturalım AK Parti'ye karşı. Bunun peşinde oldular. Bu özellikle 15 Temmuz'dan sonra. Yani son İstanbul seçimleri, Ankara seçimleri mesela bunun en zirveye çıktığı noktalardır. Daha öncesinde biz o çoğulcu siyaset üzerinden seküler aktörlerin hareket ettiğini biliyoruz. Millet İttifakı'nın oluşmaya başlamasıyla veya Millet İttifakı'ndan yani daha doğrusu o referandum sürecine götürebiliriz. En geri oradan başlatabilirim bunu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumuna. Orada toplumda farklı kesimlerin bir araya gelmesi, o toplumsal taleplerin bir araya getirilmesi mücadelesini gördük biz seküler siyaset içerisinde ilk defa. O toplumsal talepler meşru olarak kabul edildi. Çok taleplerin hepsi bir araya getirilmeye çalışıldı. İşte hayır mesela. Seni başkan yaptırmayacağız. Mesela çok güçlü bir şeydi. Negatif bir siyasetti ama çünkü yaptırmamak üzerine kuruluydu, durdurmak üzerine kuruluydu. Bunun üzerinden bir araya geliş söz konusu oldu. Daha sonra mesela şey için de aynısını söyleyebilirim, bu İstanbul seçimlerine. Ben hala siyasette şu ayrımı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun üzerine yazanlar da var, farklı mecraları var. bahsettiği aktörlerin yazdığı. Yani işte seçim ittifakıyla siyasi ittifak arasında fark yapılıyor ya, aslında negatif çıkarlar da o toplumsal kesimleri bir araya toplamak seçim ittifakı olarak tanımlanabilir. Siyasi ittifak ise bunun ötesine geçip pozitif nasıl bir düzen ortaya koyacağını, farklı farklı talepleri bir araya getirip onları anlamlı bir bütünlük içerisinde nasıl bir araya getirebileceğinin şeyidir. Yani getirdiğin zaman ittifak, siyasi ittifak olur. Şeyde seküler siyasette hala mesela bu başarılabilmiş değil. Sadece negatif çıkarlar üzerinden, durdurmak üzerinden bir şey ortaya konuyor, popülist siyaset ortaya konuyor. Bunun da tabii kendi içerisinde zorlukları var. Lafı çok fazla uzatmayayım. Çünkü öyle talepler var ki bunların pozitif bir şekilde bir araya getirilmesi çok mümkün değil. Mesela işte HDP ile İYİ Parti'nin seçmen tabanlarının talepleri birbiriyle çelişki içerisinde. Bunları mesela bir araya getiremiyorsunuz. Veya işte inandırıcılık problemi var. Sen CHP olarak şeye gidiyorsun, muhafazakarlara gidiyorsun. Diyorsun ki ben sizin taleplerinizi de yerine getireceğim. Bana şeyinizi yönlendirin, dikkatinizi yönlendirin. Bu da tam anlamıyla gerçekleşmiyor. Yani Erdoğan'ın, özellikle Erdoğan'ın kendi toplumsal tabanıyla kurmuş olduğu bağ çok güçlü ve bunu zayıflatma konusunda çok sıkıntısı var seküler siyasetin. Buradan da muhafazakar talepleri kendisine yönlendirmede başarılı olamıyor. İşte bunu şu an yeni partiler üzerinden, DEVA ve Gelecek Partiler üzerinden yapmaya çalışıyor. Burada da daha çok tabii ki muhafazakar kesimin belli küçük bir parçası daha söyleniyor ya, işte şehirleşmiş, daha fazla eğitim düzeyi yüksek, daha fazla küresel dünyayla entegre olmak isteyen kesimler, ama bunlar çok dar bir kesim. Onlara seslenebiliyorlar ancak. Onların da tamamını kapsayabildiğini söylemek elbette zor. Yani özetle şunu söyleyeyim Rıfat. Yani biz seküler siyasetin elitist ve çoğulcu bir siyasetten popülist bir siyaset tarzına evrildiğini görüyoruz. Ama bu evrilme en ideal, en olgun noktasına henüz ulaşabilmiş değil. Ulaşamamasının sebebi de toplumsal taleplere sesleniyorlar ama bunları anlamlı bir siyaset etrafında bir araya getirme konusunda sıkıntıları var. Çünkü bir araya getirmeye çalıştığı toplumsal talepler birbiriyle çelişiyor. Mesela işte son cümle olarak kullanayım. HDP seçmeniyle İYİ Parti'nin seçmenini, hatta DEVA ve Gelecek Partisi'nin seçmenini, bunların hepsini tek bir pozitif siyasette nasıl bir araya getirebilirsiniz? Yani sadece negatif, Erdoğan gitsin, işte AK Parti gitsin, işte veya otoriter, bunlar otoriter, bunlar faşist. Çünkü bunlar siyaset değil. Nasıl bir araya getirebiliriz? Mesela AK Parti ne yaptı? İster istemez kuşatıcılığı biraz azaldı. Biraz önce de bahsettim, zamanla Gezi ve Kobane ve Hendek olaylarından sonra artık Kürt taleplerini çok fazla kendisine bağlamak gibi bir derdi yok. Aynı zamanda seküler tarafa da çok fazla seslenemiyor. Sadece darbe kesimine seslenebiliyor. Şeyden daha özgürlükçü bir, ya Türkiye'lik mesela siyaseti ortaya atmıştı. Ondan medeniyetimize geçiş olmuştu hatırlarsak. Şimdi yerli ve milli siyaset. Yani bu pozitif bir siyasettir. Beğenelim veya beğenmeyelim. Yerli ve millilik dediğimiz zaman ortaya bir siyaset tarzı görüyoruz. Bunun dış politikada, iç politikada şeyleri var, implikasyonları var. Nasıl somutlaşmış politikalara dönüştürülebiliyor? Seküler siyaset henüz bunu gerçekleştiremedi. Yani kendisine öyle bir şey koyması lazım. Siyasi tüm talepleri anlamlı bir şekilde bir araya getirecek üst bir çerçeve oluşturabilmesi lazım. Bunu yapamıyorlar şu an. Mesela işte Türkiye'lik yeniden dile getirilebilir mi? Bilemiyorum. Yani bu eksiklikten dolayı da şu an ben seküler aktörlerin siyasi söylemlerine baktığım zaman şunları görüyorum. İşte demokratik ittifak, demokratik bloktan bahsediliyor. Bu pozitif bir şey değil, siyaset öngörmüyor. Buradan mesela nasıl dış politik izleyeceksiniz, nasıl iç politikada somut adımlar atacaksınız, bunları görmek zor. Aynı şekilde mesela pozitif siyaset oluşturmanın eksikliği, güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinden tüm şeyleri, aktörleri bir araya getirme şeyi var. Bu da bir pozitif siyaset önermiyor. Pozitif siyaset üretememenin boşluğunu bu söylemlerle doldurmaya çalışıyor şu an muhalefet. Özellikle Millet İttifakı'nın bileşenleri diye de tabii adlandırabiliriz. Yani ortada böyle bir durum söz konusu. Yani seküler siyaset Türkiye'de popülist bir şey ortaya koymaya çalışıyor siyaset ama bunu henüz istediği düzeye getirebilmiş değil. Getirdiği zaman zaten bence Türkiye'de Cumhur İttifakı'nı alt edebilecek ve alt ettikten sonra da ülkeyi yönetebilecek bir konuma yükselebilir.
Genel olarak muhafazakar popülizmden bahsettik zaten. AK Parti'nin ilk döneminden. Hatta makalede Refah'ın da bir popülist siyaset ama tek bir şey, talebe, aynen, karşılık olduğunu söylüyorsunuz. Yani şimdi bugün Türkiye'de ana aktörlere baktığımızda AK Parti, MHP, CHP, HDP, DEVA ve Gelecek en ön plana olanlar bunlar. bunlar. Sizce popülist siyaset yapmayan bir aktör var mı?
Her grubun içerisinde var. Mesela işte Millet İttifakı'nın içerisinde, Cumhur İttifakı'nın içerisinde bunlar mesela artık bu partilerden tek tek bahsetmenin de çok fazla bir anlamı kalmadı. Yani iki tane blok olduğu için. Ama bunların içerisinde çoğulculuğu dile getirenler var. Ve bunlar kısmen özellikle şey içerisinde, Cumhur İttifakı içerisinde dışlanıyorlar. Dışlanınca da zaten şey kurmaya başladılar. Kendi partilerini kurmaya başladılar. Şeyde ise Millet İttifakı içerisinde de çoğulculuğu dile getirenler var. Mesela işte ben daha çok sol liberallerin, yetmez ama evetçilerin mesela. Onlar normalde şeyle beraber hareket ediyorlar şu an Millet İttifakı'yla ama ara ara bunlara bir salvo geliyor. Sen de görüyorsundur. Yani dinleyiciler de bunu görüyordur. İşte şeyin de Millet İttifakı'nın da aslında Cumhur İttifakı'ndan farklı olmayacak şekilde. Çünkü bir üst kimlik ortaya koyma şeyi var ya, bir dışlama söz konusu ya. Ondan dolayı çoğulcu siyasete ters olduğu için bu. Bir karşı çıkış söz konusu. Küçük gruplar kaldı. Yani tek bir parti, mesela bu partilerden herhangi birisinin çoğulcu siyaset yaptığını söyleyemem. En fazla şunu söyleyebilirim. Ali Babacan'ın partisi en fazla çoğulcu dili kullanan, teknik şeylerini sürekli kullanan, işte hukukun üstünlüğü, insan hakları, güçler ayrılığı, parlamenter sistem. En fazla eğer bir parti şey yapıyorsa, popülizm dışında siyaset, bu Ali Babacan'ın partisidir. Onda bile mesela tabii ki en son Diyarbakır gezisinde gördük. Yavaş yavaş popülist şeyler de var. Olmak zorunda. Çünkü yani aklı başındaki bir siyasetçi Türkiye'de popülizm ve popülist siyaset yapmadan ama benim kullandığım şekliyle yani halkın önüne böyle irrasyonel şeyler, söylemlerle çıkmayı kastetmiyorum. Farklı toplumsal talepleri birbirine bağlayarak büyük bir blok oluşturmadan iktidara gelemeyeceğini bilir ve popülist siyasete yönelir. Buradaki sıkıntı şöyle bir kategori yapabiliriz. Tek şeye yönelenler, talebe yönelen popülist hareketler var. Dışlayıcı HDP'yi mesela bunu değerlendirebilirim. Şu HDP içerisinde de benzer tartışmalar var. Yakından takip edersen görürsün. Mesela işte en son Ayhan Bilgen'in bir açıklaması oldu. Ben çok manidar buluyorum o açıklamayı. Ayhan Bilgen ne dedi? Tersine Türkiye'lilik süreci yaşıyor HDP'leri. Bu şu demek, tek talebe sıkıştırdınız siz şey partiyi, işte bu da daha çok Kandil ve İmralı'dan, İmralı'nın izin verdiği talep ya da öngördüğü talep. Onun dışında diğer toplumsal kesimlere açılmayı bir kenara bıraktınız. Bu ne demek? Diğer toplumsal taleplere seslenemiyorsunuz demek. Yani iyi popülizm yapamıyorsunuz demek. Tek talepli bir popülizm yapıyorsunuz. Dar, dışlayıcı, kısıtlı bir popülizm yapıyorsunuz eleştirisidir bu. Aynısını İYİ Parti için söyleyebilirim. Yabancı karşıtlığı ve aşırı bir milliyetçilik üzerinden yapılan bir popülizm var. MHP için de aynısını söyleyebilirim. Cumhur İttifakı'nın bir parçası olması dolayısıyla tabii ki bazı esnemeler gösterdi MHP ama hala tek talepli bir işte etnik kimlik üzerinden siyaset yapan, diğer taleplere çok fazla ulaşamayan bir şey var, tarzı var. Saadet Partisi için de benzer şeyler söylenebilir. Gerçi Saadet Partisi son dönemde İslamcı taleplerden daha çok liberal demokrat bir çizgiye evrildi. Orada da bir kimlik sıkıntısı yaşandığını sezinleyebiliyorum. Şayet şey olmasa, Türkiye'deki bu kutuplaşmış ortam olmasa Saadet Partisi'nin şu an çok sağlam bir kimlik, yani gerçi ne kadar ciddi anlar bir siyasi parti, o da sorgulanır. Çok fazla oy alamıyor çünkü. Yani eğer bu karşıtlık olmasaydı kimlik krizi çok daha fazla ön plana çıkabilirdi. CHP için şunu söyleyebilirim. CHP AK Parti'den sonra en fazla en iyi popülist siyaseti yürüten parti tabii ki. Farklı toplumsal kesimlere yönelmeye çalışıyor. Bunun içerisinde Kürtler var, muhafazakarlar var. Tabii kolaylık açısından söylüyorum. Yani Kürt, mesela muhafazakar Kürt'ü hangi şeye koyacaksınız, kümeye? Kürt mü diyeceksiniz, muhafazakar? Bunlar da tartışılabilir ama tabii ki seküler tüm talepleri dile getirmeye çalışıyor. Çoğulcu grupların hatta taleplerine seslenmeye çalışıyor CHP. Ama biraz önce bahsettiğim gibi sıkıntısı bunları tek bir potada eritme başarısını gösterememiş olması. İnandırıcılığı henüz sağlanamamış durumda. Liderlik sorunu da var tabii ki. Yani bunu da unutmamak lazım. Popülist hareketlerin çok güçlü liderlere ihtiyacı vardır. Şu an Kılıçdaroğlu maalesef o liderliği gösteremiyor. Şu an CHP içerisinde de zaten Muharrem İnce'nin çıkışı da bunu gösteren bir şey. Yani bir liderlik krizi var ve bir boşluk var. Kılıçdaroğlu'ndan daha güçlü birisi çıkamıyor bir şekilde ama Kılıçdaroğlu da o popülist siyasetin gereğini yerine getirecek bir lider olarak karşımızda değil. İşte zaman zaman Mansur Yavaş, zaman zaman Ekrem İmamoğlu isimleri dile getiriliyor. Bunlar da mesela hani kendi kişisel kimliklerine baktığımız zaman işte muhafazakar sağdan gelen insanlar, o bile mesela CHP'nin bir açılım içerisinde olduğunu, tek talepli işte sadece seküler talepleri dile getiren bir popülizmden veya siyasetten, popülist bir şekilde tabii dile getiren, elitist şekilde dile getirmek de söz konusu bu talepleri, daha farklı talepleri içine katmaya çalışan bir siyaset içerisinde olduğunu, arayış içerisinde olduğunu görüyoruz. Ama bu arayış henüz başarıya ulaşmış değil. AK Parti baktığımız zaman Türkiye'deki en başarılı popülist siyasi parti şu an. Tabii ki AK Parti'nin popülizminde bir geriye gidiş söz konusu. Eski kuşatıcılığı yok. Bunu tespit etmemiz lazım. Daha önce seslendiği taleplerin bir kısmını artık seslenemiyor. Yani AK Parti'nin şu söylenebiliyor bazen. İşte iktidara geldi, toplumun belli kesimlerini unuttu. Ben buna katılmıyorum. Bu süreçte karşılıklı etkileşimle ortaya çıkan bir şey. Mesela işte Kürt sorunu konusunda veya işte o minvalde konuşacak olursak AK Parti belli taleplerini yerine getirdi şeyin, Kürt seçmenlerin. Onun bazı talepler var ki bu talepleri mesela AK Parti en başta da dile karşılayamayabilirdi. Mesela işte ana dilde eğitim dile getirmiyor. Yani sebebi konusunda ben bir şey söyleyecek durumda değilim. Yani niye getiremiyor? Bu kararı alanlar tabii ki açıklamak zorunda. Veya işte daha yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, özellik gibi mesela bu tip talepler de söz konusu. Bunların mesela en başta Kürt sorunu işte 2005'te Tayyip Erdoğan gitti Diyarbakır'da konuşma yaptı. O zaman şayet şey olsaydı, bu talepleri dile getirmiş olsaydı, o zaman da mesela AK Parti yine Kürt taleplerine, yani Kürt seçmenin önemli bir kesiminin taleplerini yerine getirememiş olurdu. Yani seslenemezdi o zaman da. O zaman daha minimal talepler söz konusuydu. Yani öyle ki değil mi? Kürt varlığı tanınmıyordu yani. Kürt varlığını tanımak, yani Kürt ifadesini kullanmak dahi o taleplere seslenmek anlamına geliyordu. AK Parti bunlar belli talepleri yerine getirdi Kürt seçmenin, ama belli bir noktadan sonraki talepler dile geldiği zaman burada durmak zorunda kaldı. Çünkü bu sefer kendi toplumsal kesim içerisindeki yani bir bütünlük oluşturulması zor olurdu. Kendi toplumsal kesimleri eğer işte bu ana dilde eğitim, özellik gibi bu taleplere yerine getirmeye başlasaydı, bu sefer diğer taleplerine seslenildi, diğer toplumsal kesimleri, işte milliyetçi, muhafazakar kesimleri rahatsız etmiş, kendisinden koparmış olur. Yani AK Parti'nin popülizmi zayıfladı, hala en güçlü popülist, en kuşatıcı popülist hareket, ama bu süreçlerden dolayı popülizmi gerilemiş durumda. Benzer sorunlardan dolayı da zaten biraz önce bahsettim, CHP mesela işte HDP ile İYİ Parti'yi bir araya getiremiyor. Şu an sadece mesela Kürt varlığını tanımak, HDP ile İYİ Parti'yi bir araya getirmeye yetseydi, bunu çok rahat bir şekilde yapabilirdi CHP ve hiç çekinmeden bu üç partinin bir arada olduğunu rahatça, daha rahat bir şekilde vurgulayabilir. Ama şu an HDP ve işte HDP çizgisinde HDP'nin seçmen tabanının talepleri ile İYİ Parti tabanının taleplerini bir araya getirmek imkansız. Yani AK Parti'nin aslında popülizmini zayıflatan nokta seküler popülizmin genişlemesini engelleyen noktayla aynı. Yani öyle bir konjektür değil şu an. Yani özetle şunu söylemiş olayım Fat. Yani ben çok dar küçük grupların pluralist siyaset yaptığını görüyorum. Daha çok popülizmin Türkiye'de şu an tüm siyasi partiler tarafından şu ya da bu şekilde popülist siyasete yöneldiğini görüyorum. Tek talepli partiler var. Çok talebe bir araya getirmeye çalışan partiler var. Bunlardan bunu başaranlar var. İşte AK Parti gibi bir noktaya kadar. Veya bunu tam olarak başaramayanlar var. CHP gibi.
Genel olarak muhafazakar ve seküler popülizmlerden bahsettik. Son olarak da şunu sormuş olayım hocam. Yani başkanlık sisteminin geleceğini de beraber düşünerek bundan sonrası için nasıl bir siyasi tablo ortaya çıkacağını düşünüyorsunuz? Yani bir 2023 seçimlerini ne doğru?
Yani iki bloklu yapı devam edecektir. Yani ben 2023'ün de muhafazakar milliyetçi şeyle, yani muhafazakar popülizmle seküler popülizm arasındaki mücadele içerisine geçeceğini düşünüyorum. Muhafazakar popülizm içerisine yeni talepler katmayı çok fazla denemeyecektir. Mesela işte yeni bir Kürt açılımı olur mu diye ara sıra dillendiriliyor bu. Ben böyle bir şey girişeceğini düşünmüyorum şeyin, muhafazakar popülist bloğun, yani Cumhur İttifakı'nın. Öbür tarafta da Millet İttifakı'nın da şu ya da bu şekilde bir araya geleceğini öngörebiliriz. Ama biraz önce bahsettiğim sorunu, yani bu talepleri anlamlı, pozitif, bütünlüklü bir siyasi projeye dönüştürebileceğine çok ihtimal vermiyorum. Yani 2023'e Millet İttifakı Erdoğan'ı indirmek, parlamenter düzene geri dönmek, yani sistemi geri çevirmek gibi negatif şeylerle gidecektir, söylemlerle gidecektir. Pozitif söylem bulması çok zor, imkansız neredeyse. AK Parti, MHP bloğunun da aynı şekilde devam edeceğini, yani seçimlere gireceğini düşünüyorum. Yani ikisinin de popülizmlerinde çok fazla bir değişiklik olmayacaktır günümüzden.
Çok teşekkür ederim hocam. Benim sorularım burada bitti. Programa katıldığınız için çok teşekkürler tekrardan.
Ben teşekkür ederim Rıfat.
Evet, bugün İbn Haldun Üniversitesi'nden Ali Aslan'la Türk Siyasi Hayatında Yeni Dönem Seküler versus Muhafazakar Popülizm makalesi üzerine konuştuk. Siz dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun.
En yerel ve en küresel podcast programı PolitikCast'i dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.